Ayrım 49, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 428. Sigarayı bıraktıran hap. Elektronik sigaraların hayati önemdeki bağışıklık sistemi hücrelerine zarar verdiğine ve bu sigaraların daha önce düşünüldüğünden daha zararlı olduğunu sanırım biliyorsunuz. Bunu geçiyorum. Bir de sigarayı bıraktırma hapları var. Varenicline, Chantix, Champix. Sigara nikotin bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaç 2006 yılında pazara verildi. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi FDA 12 hafta boyunca varenicline kullanımını onayladı. Sigarayı bırakma başarılmamışsa 12 hafta daha devam edilebilirdi. İlaç Pfizer şirketi ürünüydü. Yan etkiler bulantı, baş ağrısı, uyku güçlüğü ve kabuslardı. Nadir görülen yan etkiler ise tat değişikliği, kusma, karın ağrısı, şişkinlik ve kabızlıktı. Ancak yıl 2007, FDA sigara bırakma için varenicline kullanan kişiler arasında intihar ve ara sıra intihar davranışı, düzensiz davranış ve uyuşukluk ile ilgili bildirimler almaya başladı. İddiaya göre insan çalışmalarından elde edilen veriler mevcut olmadan onay verildi. Yıl 2014, FDA sistematik bir gözden geçirme sonucu ilacın intihar riskini arttırdığına dair kanıt bulamadığını açıkladı. Diğer yandan Avrupa İlaç Ajansı şikayetler, raporlar sonucu ilaç hakkında şüpheler uyandırdığını açıkladı. Sonuçta Pfizer, intihar, kalp krizi ve diğer zararlı yan etkileri için açılan davalarda anlaşma karşılığı 273 milyon dolar ödemeyi kabul etti. 17.900 şikayet vardı. Pfizer aleyhine açılan dava sayısı 2.700 idi. Davayı ilk başlatan Avustralyalı emekli öğretmen Philip Morwood Oldham oldu. 22 yaşındaki oğlu Timothy John ve 25 kişinin ilaca başladıktan sonra intihar ettiğini belirtti. İlacın kara kutu kapsamına alınması ve uyarı konmasını isteyen kampanyasına binlerce destekçi buldu. Dipnot, Pfizer Mart 2017'de uyarı koydu. İntihar düşünceleri veya eylemleri, kaygı, panik, saldırganlık, öfke, mani, anormal duyumlar, halüsinasyonlar, paranoya veya karışıklık halinde doktorunuza Champix'in sizin için uygun olup olmadığını sormanız şarttır. Öyle bir mesaj veriyorlar ki bilim dokunulmazdır. Tek örnek vereyim yapılan bilim çalışmasına. Pasif sigara içiciliği, tütün endüstrisiyle bağı bulunan bilim insanlarının yayınlarında %74 oranında zararsız bulundu. Bu oran tütün endüstrisiyle bağı bulunmayan bilim insanlarının yayınlarında ise yalnızca %13'tü. Bu sorunlu Champix 99 ülkede reçete ediliyor. Bunlardan biri de Türkiye. Ülkemizde ortaya çıkardığı zarar pek bilinmiyor. Bilinen Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda bu ilacı ücretsiz olarak halka dağıttı. SGK tarafından reddedilen bir ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından parası ödenerek nasıl alındığı araştırma konusu bile yapılmadı. Hatta 2019 yılı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı'nca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi. Sorsanız zararlı değil derler. Şöyle, tütün savaşlarından alınan dersler diye harika bir belge var. Sigara şirketi Philip Morris'le çalışan üst düzey yönetici, obeziteye sebep olduğu için eleştirilen gıda devi Kraft şirketi yöneticisine gönderdiği mektupta, sigara karşıtı mücadelelere karşı 1970'lerde yaptığı stratejiyi tekrarlamasını istedi. Eleştirmenleri karala, saldırıya geç, sakın bir adım dahi gerileme. Benzerlerini gıdadan ilaçlara farklı konularda Türkiye'de görmüyor muyuz? Bazıları şunun sorgulanmasını istemiyor. İlaçlara bağımlı hale getiriliyoruz. Tıpkı bir dönem Çin'i afyona bağımlı yaptıkları gibi. ABD'de 2000 yılında yetişkinlerin %8'i 5 ya da daha fazla reçeteli ilaç kullanıyordu. Bu oran şimdi 2 katına çıktı. 2050 yılında ABD'li her yetişkin reçeteli ilaç kullanmaya başlayacak. Türkiye'de yılda 2 milyar 300 milyon kutu ilaç tüketiyoruz. 1980 yılında bu kutu sayısı 370 milyon, 1990 yılında 602 milyon, 2000 yılında 1 milyar 94 milyon idi. İnanılmaz artış. Türkiye'de kişi başı ilaç kullanma yılda 26 kutu oldu. Buna reçetesiz satılan ilaçlar, vitaminler vesaire dahil değil. Sadece yılda 270 milyon kutu reçeteli vitamin satılıyor ülkemizde. Vitamin çılgınlığı. Sonsuz sağlık, güzellik, gençlik sağlayıcısı, vitamin efsanesi her geçen yıl katlanarak büyüyor. Vitaminler artık tıbbi reçetelerden bağımsız takıntıya dönüştü. Herkes kafasına göre kutu kutu ilaç tüketiyor. Kimsenin umurunda bile değil vitamin zehirlenmesi ve sürekli yenileri çıkıyor. B5, B6, K1, B9, B12, C2, H, F gibi. Keza halen sağlıklı olup olmadığı tartışmaları devam ederken elektronik sigara konusunda yeni bir moda dünyaya yayılıyor. Butik mağazalarda satışına başlanılan vitaminli elektronik sigaralar ABD'de epey popüler. İçerisinde A, B6, B12, C, D, E vitaminlerini içerdiği iddia edilen bu vitaminli elektronik sigara buharının Q10 enzimi ve ginseng ile enerji verdiği ve vücuda sağlık kattığı iddia ediliyor. Gülmeyin, insanlar inanıyor buna. Başımızda vitamin belası vardı, bir de sigaralısı çıktı. Vitamin adını Lister Koruyucu Tıp Enstitüsü'nde çalışırken Polonyalı biyokimyacı Kazimir Funk koydu. Yıl 1992 idi. Vital Amin, yani hayat veren azot idi anlamı. 20. yüzyılın başlarında vitamin üzerine çalışan neredeyse her bilim insanına Nobel ödülü verildi. 1929 yılında Christian Ehrlichman ve Frederick Hopkins ödülü aldı. 1937 yılında Albert St. George ve Paul Carrer ödülü aldı. 1938 yılında Richard Kuhn ödülü aldı. 1943 yılında Edward Adelbert Doisy ve Henrik Dam ödülü aldı. 1954 yılında Linus Carl Pauling ödülü aldı. 1967 yılında George Wald, Ragnar Granit ve Haldan Keffer Hartlein ödülü aldı. Nobel Komitesi nedense vitaminler konusuna çok önem verdi. Niyeyse bu isimlerden biri vitamini bu da yaptı. ABD'li Linus Carl Pauling, 1901-1994. Amerikan bilim tarihinin yıldızıydı. Kimyager, biyokimyacı, barış aktivisti, yazar, eğitimci. Yaklaşık 850'si bilimsel konularla ilgili 1200 makale ve kitap yayımladı. ABD medyası ona tüm zamanların en büyük 20 bilim adamından biri olarak nitelendirdi. 2000 yılı itibariyle bilim tarihinin 16. en önemli bilim insanıydı. Böylesine görkemli ünvanlar olunca hayatını merak ediyorsunuz. Babası H. William Pauling, Skidmore ilaç şirketi satıcısıydı. Sonra kendi eczanesini açtı. Linus Carl Pauling babasından etkilenip kimya laboratuvarıyla ilgilenmeye başladı. Akademinin merdivenlerini çalışkanlığı ve zekasıyla hızlı geçti ve 1930'lar ortasında Rockefeller Vakfı tarafından desteklendi. Arkadaşı Robert Oppenheimer atom bombasının yapıldığı Manhattan projesinde olmasını istedi ama kabul etmedi. Amerikan ordusu için araştırmalar yaptı. Başkan Harry S. Truman tarafından 1948'de Merit Başkanlık Madalyası ile onurlandırıldı. Soğuk Savaş döneminde Beyaz Saray'ı karşısına alma pahasına nükleer silahlanmaya karşı çıktı. Bu duruşuyla 1962'de tekrar Nobel Barış Ödülü verildi. Bu Nobel Komitesi'nin verdiği ilk barış ödülüydü. Profesör Pauling, modern kuantum kimyasının kurucularından, moleküler biyolojinin öncülerinden biri olarak gösteriliyor. Bunlar bu bölümde konumuz dışı. Asıl konumuzla ilgisine dönersek, Profesör Pauling 1977 yılında vitamin C, The Common Cold, C vitamini, soğuk algınlığı, 1987 yılında How to Live Longer and Feel Better, Daha Uzun Nasıl Yaşar ve Daha İyi Hissedersin adlı kitaplarını yazdı. C vitamini alımının çok yüksek olmasını savundu. Yüksek doz C vitamininin kanser, kalp hastalıkları, beyin hasarlı çocukların tedavisi ve soğuk algınlığı enfeksiyonlar olmak üzere pek çok hastalığı önleyebileceğini ileri sürdü. Profesör Pauling vitamini adım adım günde 3'ten 18 grama çıkardı. Hatta bundan böyle sadece vitaminin değil, iddialarının dozunu da kafasına göre arttıracaktı. Bir süre sonra C vitamininin kansere de iyi geleceğini iddia etti. Daha sonra sıra C vitaminini bolca A ve E vitaminleriyle, A vitamininin öncüsü olan beta karotenle ve bir de bol selenyumla birleştirip aklına gelen her hastalığı aradan çıkardı. AIDS ortaya çıkınca onu da es geçmedi, vitaminler onu da tedavi edebilirdi. Böylece vitamin ve daha da çarpıcı olan mega doz vitamin modası başlamış oldu ve aldı başını gitti. Öyle ki vitamin eksikliği paranoya haline getirildi. C vitamini önermeyen hekimlere hastaları soruyordu. Doktor bey, sizin Nobel ödülünüz var mı? Koskoca iki Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Pauling yanılabilir miydi? Evet, vitamin furyası 1980'lerde ABD'de başladı. Buradan 1990'lar ortasında 1995 yılında Türkiye'ye geldi. 1997 yılında Türkiye'de tüketilen 667 milyon kutu ilaçtan 36 milyonu vitamindi. Ardından Solger ve GNC ilk kez 1998'de Zengin Muhitler Nişantaşı ve Bağdat Caddesi'nde şube açtı. Arkası geldi. Vitamin 2000'lerde Türkiye'de ve dünyada moda yapıldı. Ve kendi aralarında moda dönemleri var. Bugünlerde D vitamini pek popüler. İnsanlar yine bir ölçüm peşinde koşturuyor. Efendim, 25 OHD düzeyi 20 NG bölü ML'den düşük ise D vitamini eksikliğiniz var. 21 ile 29 NG bölü ML arasında ise D vitamini yetersizliğiniz var. 30 NG bölü ML'den yüksek ise yeterli düzey. Tercih edilen aralık 40 ile 60 NG bölü ML. 150 NG bölü ML'den yüksek ise D vitamini zehirlemesi vardır. D vitamininin olmaması yağda eriyen vitaminlerin azalması anlamına geliyor. D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin yaygın kanserler, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, enfeksiyöz ve otoimmün hastalıkların dahil olduğu birçok kronik hastalıklara sebep olduğu belirtiliyor. D vitamini eksikliği artık küresel bir salgın olarak kabul ediliyor. Kurtuluş nedir? Güneşi bol Türkiye'de bile herkese hapla yatılıyor. En çok kemik hastalığını osteoporoz ve kırıkları önlemek ile tedavi etmek için veriliyor. Dipnot. Kitabı hazırlarken New York Times 4 güneş koruyucu üzerinde yapılan araştırmada koruyucudaki kimyasalların deriden kan dolaşımına emildiğinin ortaya çıktığını yazdı. 23 Temmuz 2019. Geçen yıl Fransız Sağlık Güvenliği Kurumu ANSES yani Agence de Sécurité Sanitaire kansere neden olduğu gerekçesiyle tüm ülkedeki yapay bronzlaşma kabinleri solaryumların acilen yasaklanmasını istedi. Solaryum kabinlerinin yılda 380 kişide deri kanserine yani melanoma ve pek çok vakada da cildin erken yaşlanmasına yol açtığı tespit edildi. Bilimsel olarak kısaca UV olarak belirtilen ultraviyole mor ötesi ışınların kullanıldığı kabinlerin kesin olarak kansere yol açtığını kanıtlandığı net ifadelerle belirtildi. Özellikle 35 yaşın altındaki deri kanseri vakalarının yarısının solaryum kabinlerine girenlerde görüldüğünün altını çizdi. İngiliz The Lancet Diabetes and Endocrinology dergisinde yapılan 81 araştırma sonucu değerlendirildi. Vitamin D kırık ve düşmeleri önlemiyor ve kemik mineral densitesi üzerine de anlamlı klinik tesiri yok. Yüksek ve düşük D vitamini dozları arasında bir farklılık yok. Kas iskelet sağlığını sürdürmek veya iyileştirmek için vitamin D kullanmak için yeterli gerekçe yok. 4 Ekim 2018. Tabii ki herkesin D vitaminine ihtiyacı var ama soru şu, bunu hap olarak mı almalıyız? D vitamini aslında vitamin değil, vücutta üretilen bir hormon. Güneş ve sağlıkla beslenen insanların D vitamini desteğine ihtiyaçları yok. Oysa Amerikalıların %70'i daha sağlıklı olabilmek için vitaminlere başvuruyor. Türkiye'de de vitamin takviyesi yapanların sayısının her geçen gün arttığı biliniyor. Ama çoğu gerçek yeni yeni ortaya çıkıyor. A vitamini böbrek taşı, kemiklerde ağrılı şişmeler, saçların dökülmesi ve kaşıntılı döküntüler, bulantı, baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı yapıyordu. Uzun süre kullanımı ise sinirlilik ve uykusuzluk. Yıllarca ilave kalsiyum haplarının özellikle kadınlar için gerekli olduğu ileri sürüldü. Yeni araştırmalar kalsiyumun kemiklere ulaşamayıp damarları tıkayarak sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya çıkardı. Vücuttaki fazla kalsiyum kimi insanlarda böbrek taşına da sebep oluyordu. Alzheimer, katarak, kalp hastalıkları ve kanser riskini düşürdüğü söylenerek pazarlanan E vitamini aşırı dozlarda alındığında kanser riskini arttırıyordu. Gereğinden fazla demir almak karaciğere, pankreasa ve kalbe hasar veriyordu. E ve C vitamini kalp krizini önlemiyordu ve hatta E vitamini öldürücü olabiliyordu. Omega 3 kalp krizi veya inme riskini azaltmıyordu. Balık yağının kalp damar hastalıkları yönünden hiçbir faydası yoktu. Yanlış vitaminin karaciğer ve böbrek sağlığını tehdit ettiği biliniyor. Örneğin bilinçsizce tüketilen A vitamini karaciğer bozukluğuna, C vitamini böbrek taşına ve mide rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Trajikomik bir gerçeği yazmalıyım. Her daim olduğu gibi bizim medya hiçbir sorgulama yapmadan yine yabancı basından çeviri bir haber verdi. ABD'nin Portland kentinde düzenlenen sporcu sağlığı konferansında vişne suyu içenlerde kireçlenmenin daha az görüldüğü belirtildi. Araştırmalarda 3 hafta boyunca günde 2 bardak vişne suyu içenlerin kireçlenme kaynaklı ağrılarının %22 oranında gerilediği belirlendi. Bunda kırmızı meyvelerde çok görülen antosiyanin pigmentinin büyük rol oynadığı sanılıyor. Doktorlar 60 yaşını geçmiş insanların günde 2 veya 3 bardak vişne suyu içmelerini öneriyor. Hürriyet, 11 Haziran 2012. Ağrı nasıl ölçülüyor ki %22 oranında azalmış oluyor? Kim bu doktorlar? Diyabeti filan önemsemiyorlar anlaşılan. İşin özü şu, vişne suyunun kireçlenmeyi iyi geldiği iddiası American Cherry Marketing Institute, CMI, yani Kiraz Pazarlama Enstitüsü tarafından ortaya atıldı ve hiçbir bilimselliğe dayanmıyordu. Hatta bu enstitü yalanlarını o kadar sürdürdü ki FDA 29 vişne şirketine uyarı mektubu gönderip vişne suyunun iyileştirici etkileri olduğuna dair reklam yapmaktan vazgeçmelerini bildirdi. O günden sonra vişne suyunun kireçlenmeye iyi geldiği veya kemik ağrılarını geçirdiği veya hafiflettiği iddiası dile getirilmedi. Benzerlerini yazmaya gerek yok. Bizim medyada sıklıkla okuyorsunuz. Toronto Üniversitesi'nden David Jenkins, 2012-2017 arasında vitamin ve mineral takviyesi kullanan insanların vücutlarındaki değişimleri gözlemlediklerini, verileri depoladıklarını belirterek, insanların en çok tükettiği vitamin ve mineral takviyelerinin olumlu sonuçlarının çok az olduğunu görünce çok şaşırdık dedi. Araştırma sonucuna göre D vitamini, kalsiyum ve C vitamini içeren multivitamin takviyelerinin bedene olumlu veya olumsuz etkisi bulunmuyordu. Her an karşımıza çıkarılan ölçüm konusu burada da önümüze çıkıyor. İnsanlar D vitamini eksikliği de korkutuluyor. Oysa eksiklik seviyesi konusunda çok az fikir birliği var. İlk başta normal seviye litre kan başına 50 ile 80 nanomol arasında değişiyordu. Sonra kimi araştırmalar 30 nanomolün yeterli olduğunu iddia etti. Ardından kimi çalışmalar ortaya çıkardı ki D vitamini seviyesinin 20'nin üzerinde olmasının herhangi faydası olduğuna dair bilimsel delil mevcut değil. Peki hastalık yaratıp ilacını popüler yapıp satanlar kim? Üzerinde durduğum konu bu. Hastalık üretip pazarlayanlar. Yalan. Müşteriyi asla kandırma. ABD'deki en büyük besin takviyesi üreticisi şirketlerin patronu Arthur Rudolph'un sözü hep şu oldu. Müşteriyi asla kandırma. Şaka gibi. Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels ne demişti? Yalan ne kadar büyük olursa inananlar o kadar çok olur. Besin takviyesi endüstrisi öncüsü Rudolph şirketlerinin gelişimi, besin takviyesi taleplerinin artmasına paralel oldu. 1960 yılında Arco Pharmaceuticals şirketini kurdu. 1971 yılında Nature's Bounty firmasını kurdu. 1984 yılında ürünlerini 14 eyaletteki kapalı alışveriş merkezlerindeki 74 Vitamin World büfesinde satmaya başladı. 15 yıl sonra ABD'deki mağaza sayısı 500 oldu. Buralarda satılanlar A ve E vitaminleri dahil olmak üzere çok çeşitli vitaminler, kemik unu, kalsiyum, laktat, magnezyum ve çinko gibi mineraller, besin takviyeleri, mide için antiasit sindiriciler, arı poleni, bira mayası, zayıflama için KLB6 ve ultra KLB6, protein tozu, kakao yağı temizleme çubuğu, bitki yağı şampuanları, dudak merhemini içeren kişisel bir bakım hattı gibi 300'ün üzerinde üründü. 1986 yılında Hudson Pharmaceutical ve oğlu Scott'a ait 1977'de kurulan Nutrition Joe şirketini satın aldı. FDA NRB adı verilen B1 vitamininin B10 jelinin ilaç olduğunu ve bu nedenle onayları olmadan pazarlanmasının yasa dışı olduğunu şirkete söyleyip ikaz etti. 1988 yılında General Nutrition şirketini satın aldı, süpermarketlerde vitamin satmaya başladı. Distribütör oldukları uykusuzluğu tedavi etmek için alınan Japon yapımı L-triptofanın ölümlere sebep olması üzerine FDA dayatmasıyla ilacı geri çektiler. Keza sattıkları 19 ürün için sağlıklı olmadığı uyarısıyla bu ürünleri de satmayı bıraktılar. 1991 yılında Sturdy, Sturdy Health Products ve Bioorganic Brands şirketlerini satın aldı. Balık karaciğeri yağları, sarımsak yağı gibi ürünlerle çeşitlerini çoğalttılar. 1992 yılında Beautiful Visions şirketini satın aldı ve o yıl ABD'de halka açık en büyük vitamin tedarikçisi oldu. 1993 yılında Prime Natural Health Laboratories şirketini satın aldı. 1994 yılında ürettikleri ürünleri aldatıcı reklamlarla sattıkları için 2.4 milyon dolar ceza ödediler. New England Tıp Dergisi bazı ürünlerin insanları kandırdığını ele alan makale yazdı. 1995 yılında şirketlerinin adını NBTY yaptı. 1997, İngiliz Vitamin ve Sağlık Gıda Perakende Zinciri Holland & Barrett'i 168.8 milyon dolara satın aldı. ABD'den sonra bu ülkede de en büyük vitamin ve sağlık gıdaları perakendecisi oldu. Artık ABD'de perakende mağazaları, müşteri talebi doğrultusunda hizmetlerini genişleterek sağlık hizmetlerinde daha güçlü oyuncular haline geldi. Haftada 7 gün 7 gece ucuz, hızlı ve uygun sağlık hizmeti sağlamaya başladılar. Sunulan hizmetler aşı, genel tarama ve kronik hastalıkların takibini kapsıyordu. Vitaminler, mineraller, amino asitler, şifalı otlar gibi diğer besin takviyelerinden oluşan 900'den fazla ürün satıyorlardı. Dipnot, Türkiye'de satılan bazı ürünlerine örnekler vermeliyim. Yağ asitleri omega 3 plus, vitamin D3, omega 3 600 mg, mini omega 3, 900 mg fish oil omega 3, evening primrose oil. Vitaminler, biotin, ester C, flash free niacin, folik asit, vitamin C, vitamin D3, vitamin E400. Mineraller, gentle iron, magnesium citrate, vitamin B6, kalsiyum, kalsiyum magnesium, magnezyum zinc, kromyum picolinate, zinc gluconate. Özel takviyeler, probiotik acidophilus with pectin, alfa lipis asit, beta karoten, CLA, papaya and digestive enzymes, 5-ATTP, CoQ10, coenzyme Q10, carnitin, lutein, hyaluronic acid, multivitamin, multi-day with green tea extract. Bitkisel takviyeler, cranberry 7000, vitamin C, ginger root, ginkgo biloba, ginseng complex plus royal gel, grape seed extract, green tea, milk thistle, saw palmetto, pea seed oil, St. John's wort, turmeric, valerian root. Sadece toptancı değillerdi. Zincir, eczane ve süpermarketleri mağazaları vardı. Satış temsilcileri ve perakende zinciri aynı zamanda müşterilerin ne istediğini fark etmelerini sağlıyordu. 3 ayda bir gazete ve dergiler için ürünlerinin kataloğunu koyuyorlardı. Aynı yıl 1997'de hissedarlarına suni olarak satışlar, uygunsuz maliyetler gibi üçkağıtçılık yapınca 8 milyon dolar ceza ödedi. Neydi sloganları? Müşteriyi asla kandırma. Kapitalizmin iki yüzlülüğü, Neyse, Arthur Rudolph'un şirketlerinin satışları 1978'de 10.85 milyon dolar iken 1984 yılında 36.3 milyon dolara, 1990 yılında 70.8 milyon dolara, 1993 yılında 138.4 milyon dolara, 1996 yılında 194.4 milyon dolara, 1998 yılında 572.1 milyon dolara yükseldi. NBTY 2010 yılında The Carlyle Group'a 3.8 milyar dolara satıldı. Kim miydi yeni patron? Dipnot. Bu satıştan 3 yıl sonra Arthur Rudolph 85 yaşında öldü. Biyografisini ne yazık ki o kadar aramama rağmen bulamadım. ABD ve İngiliz medyası Rudolph'un kim olduğunu neden hiç merak etmedi? Tuhaf. 49. ayrımın sonu. Sayfa 438.